Ayrım 14.
İkinci kısım. Chester'ın planı. İrlandalı büyük babam Danny O'Neill ile İrlanda'ya gideceğime söz vermiştim ama o hayattayken bunu yapamadım. Bana Rosmore'dan birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Don'daki eviyle ve devasa Wethithorn ormanının içindeki mucizelerin olduğu kutsal kaynakla ilgili masallar anlatırdı. Ama her nedense o hayattayken İrlanda'ya gidemedim. Eğitim görmek ve para kazanmak gibi yapacak başka şeyler vardı. Babam Polonyalı Mark Kovac marangozdu. Tüberkülozluydu ve çok güçlü değildi. Dolayısıyla en büyük çocuk olarak aileye benim destek olmam gerekiyordu. Anneme hep eğer 9 çocuk doğurmaya gerek görmeseydiniz hayat çok daha kolay olurdu derdim. Ama o yalnızca güler ve bana hangisini geri gönderirdin diye sorardı. Çok çalıştık, okulda iyi notlar aldık ve markette raf yerleştirecek, boya ya da kolileri toplayıp düzenli yığınlar oluşturacak hale geldiğimiz andan itibaren çalışmaya başladık. Benim şansım yaver gitti ve kendi müteahhitlik firmamı kurmak için bana para veren bankacı birisiyle tanıştım. Bütün kardeşlerime iş verdim ve babamın adını yollara çıkardım. Kamyonların üzerinde Mark Kovac ailesi inşaat ve taahhüt işleri adını görünce öyle sevinmişti ki. Şirkete kendi adımı vermem gerekmiyordu. Ben benim olduğunu biliyordum ve ailenin babasının adını taşıması onu daha yerleşik gösteriyordu. Bize bir güvenilirlik, bir nesep kazandırıyordu. Babamın ailesi Polonya'nın artık var olmayan bir köyünden geliyordu. Ama annemin babası İrlanda'daki o harika yerde yaşamaya devam etmişti. 50. yaşımda kendimi 3 aylık bir tatille ödüllendirmeye karar verdim. Hiç evlenmemiştim. Zamanım olmamıştı. Sanırım bu kulağa biraz umutsuz geliyor ama ben hiçbir zaman böyle düşünmedim. İşte her şeyi yoluna koymak ve yürütmekle o kadar meşguldüm ki her şey yoluna girdiğinde de biraz geç kaldığımın farkına varmıştım. Kardeşlerimin hepsi evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştu ve gerek duyduğumda etrafımda bayağı bir aile ve hayat oluyordu. Ama sonra doktorum bana hipertansiyonum olduğunu ve çok zorlanmamam gerektiğini söyledi. Büyük babam öldüğü zaman cenazesinde o İrlanda müzikleri çalınıp Rosmore ve ormandan söz edilince bunun işten uzaklaşıp İrlanda'ya gidip dinlenmek için iyi bir zaman olduğuna karar verdim. Ama diğer yandan boş durmaya alışık bir insan olmadığımdan büyük babam O'Neill adına bir şey yapma konusunu araştırabilirdim. Doğduğu yerdeki insanlara hayatının ve Amerika'ya gidişinin boşa gitmediğini anlatacak bir şey. Herkes bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyor ve Mark Kovac ailesi inşaat ve taahhüt işlerinin ben sizde idare edilebileceğini söylüyordu. Belki de orada İrlandalı bir kız bulursun diyordu annem. Benden hoşlanması için bayağı yaşı geçkin bir kız olmalı diye düşünüyordum ama bunu söylemedim. Yıllar içinde son sözü söylemektense insanlara gülümseyip onlarla uzlaşmaya alışmıştım. Son söz o kadar da önemli değildi aslında. Böylece büyük babam O'Neill'in yerine geldim. Gevşemek için harika bir yerdi. Don'da hiç kimse büyük babamı hatırlamıyordu ki bu çok moral bozucuydu. Yaşadığı küçük çiftlik evlerinden oluşan sırayı hatırlıyorlardı. Ama uzun yıllar önce bakımsızlıktan yıkılmışlardı. Bunlar gerçekten çok uzun yıllar önceydi ve zaten O'Neill İrlanda'da sık rastlanan bir isimdi. Ben de onu hatırlatmaya karar verdim. Bunu sağlayacaktım. Onun adına çok kibirli olmayan, kasabanın işine yarayacak bir anıt yapacaktım. İnsanlara tavsiyelerini sordum. Çok sayıda ve çeşitli şeyler önerdiler. Küçük bir tiyatro ya da sanat galerisi, çocukların oynayabileceği, yaşlıların akşamları oturabileceği küçük bir park, bir kilise ya da bir müze olabilirdi. Sorduğum insan sayısı kadar öneri gelmişti. Yaşlı bir bayan, Rosemore'un dışındaki ormana gidip oradaki kaynakta dua edersem yapmam gereken şeyi görebileceğimi söylemişti. Arabama bindim, ormanın kıyısında bir yere park ettim ve ormana girdim. Kaynağa giden yolu biliyormuş gibi her işaret levhasında doğru dönüşler yapan kocaman arkadaş canlısı bir köpek bana eşlik etti. Ben rutubetli, karanlık mağaraya girdiğimde o saygılı bir şekilde dışarıda oturuyordu. Kaynak olağanüstüydü, tek kelimeyle olağanüstü. Ben oldukça dindarımdır. İrlandalı Katolik bir anne ve Polonyalı Katolik bir babanın oğlu olarak bundan kaçamazdım, değil mi? Ama bu gördüğüm her şeyin ötesindeydi. İnsanlar adaklarını herkes görebilsin diye mağaranın duvarlarına asmış, romatizmadan kurtulmaları için çocuklarının minik ayakkabı ya da çoraplarının üzerine veya sevgili annelerinin iyileşmesi için tesbihlerin üzerine notlar yazıp bırakmışlardı. Bazı yönlerden garip, bazı yönlerden hüzünlüydü. Küçücük bir yerde toplanmış bunca zayıf umut. Buna hiç de iyilik, kutsallık duygusu vermiyordu. O heykelden bana bilgelik ulaşmıyordu. Tam tersine huzursuz olmuştum ve oradan uzaklaşmak istiyordum. Dışarıya çıkarken yine o kocaman köpeği gördüm. Bir tür çoban köpeğiydi sanırım ve uzun zamandır görmediği bir arkadaşıymışım gibi beni bekliyordu. Kulaklarını kaşıdım ve ormanın içinden geçerken düşüncelere daldım. Sonra aklıma bir fikir geldi. Buranın insanları sevdikleri birinin derdine çare ararken o soğuk ve rutubetli yerde dizlerinin üstünde 2000 yıl önce ölmüş bir azizeye dua etmesinler diye bir sağlık merkezi kurmaya karar verdim. Belki de diye düşündüm kendi kendime. Kaynak bu işe yarıyordur. Orada ayrılır ayrılmaz sorunum çözülüyordu. Köpek yanımda neşeyle yürüyordu. Artık benden ayrılmayacaktı. Onu en yakın güvenlik noktasına götürdüm. Düşünceli bir şekilde ona baktılar. Tasması yoktu ve iyi bakılmamıştı. Biri onu ormana bırakmış olmalıydı. Şok olmuştum. Onun gibi harika dost canlısı bir köpeği ormana bırakmışlardı. "Tabii isterseniz siz ona bir yuva bulabilirdiniz," dedi genç güvenlikçi. "Haydi gel bakalım," dedim köpeğe. Hevesle arabama zıpladı. Ona Zloty demeye karar verdim. Bu Polonya'nın para birimiydi. O kadar hızlı cevap verdi ki orijinal adı olduğunu sanırdınız. Doğuna döndüğümde oraya bir tıp merkezi yapmaya karar vermiştim. İnsanlar uzmanlık isteyen bir tedaviye, tetkike, röntgene ihtiyaç duyduklarında o engebeli yoldan Rosemore'a gitmek zorunda kalıyorlardı. Evet, yapılacak olan yoldan haberim vardı ama bu yıllarca bir hayal olarak kalabilirdi. Hem zaten Rosemore'da da hastaların ihtiyacı olan bütün olanaklar yoktu. Bazen sıkıntı ve gerilimlerini artıracak şekilde Dublin'e uzun bir yolculuk yapmak zorunda kalıyorlardı. Bütün bu olanakların bu kadar yakınlarında olması harika olmaz mıydı? Buranın insanları çok tatlı ve konuşulması kolay insanlardı. Oradaki otelde kalıyordum. Zloty de büyük müşteri Milat'ta yatıyordu. Bankacı Sharon Brown, oralı avukat Zane Kenny, Foley ailesi, herkese çocuk sahibi olmak için çırpındığını anlatan ve sonunda da bunu başaran Maggie Kirman'la orada tanıştım. Hanımefendi gibi görünen bir bayan vardı. Hannah Hart, muhasebeciydi ve bunca dedikoduya eğilimli bir yerde yalnız yaşıyordu. Sen Kenny'den toprak aldığımda bana Hannah'ın evrakları takip edeceğini söylemişti. Böylece kimse yaptığımı duymazdı. Kasabadaki iki doktor vardı. Biri Dermot adında huysuz bir adamdı. Diğeri çok daha genç ve akıllı. Jimmy White adında biriydi. Ne yazık ki Jimmy White daha oraya gelmeden önce Doktor Dermot'a kayıt olmuştum ve onunla devam etmek zorundaydım. Yavaş, tembel bir adamdı. Reçeteme baktı ve bana aynen devam etmemi söyledi. Sonra tatile çıktı. Kısa bir süre sonra nefesim kesilmeye başladı. Jimmy White'a gittim. Beni stres testine ve ultrasona yolladı. Bir kalp uzmanı beta blokerlerimi değiştirdi ve sonra iyileştim. Bu herkes için kötü bir zamandı. Yaşlı Bay Foley, sonra Kenny'nin annesi ve Sharon Brown'un babası. Hepsi 10 gün içinde ölmüştü. Cenaze için kiliseye yürüdüğümüz yollar aşınmıştı. Zavallı Jimmy White perişandı. Faturayı bana çıkardılar demişti bir gece bana. Buranın halkı güneşi Dermot'un doğurduğunu ve eğer o burada olsaydı o yaşlı insanların ölmeyeceğini düşünüyor. Ama bu imkansız dedim. Yani onlar yaşlı ve zayıftı. Zamanları gelmişti. Gel de bunu Foley'lere, Brown'lere, Kenny'lere anlat dedi üzüntüyle. Gerçekten kötü bir zamanlamaydı dedim anlayışla. Öyle ama belki de daha paranoyak zamanlarda düşündüğüm gibi planlıydı dedi. Yüzüne baktığımda Jimmy White telaşla, tabii ki bu mümkün değil. Doktor Dermot bile onları tatil yerinde kara büyüyle öldürmüş olamaz dedi. Bir an için düşündüm, belki de o sansar kılıklı doktor o yaşlı insanların son yolculuklarına çıkacağın zamanı beklemişti. Ben de Jimmy gibi paranoyak mı oluyordum? Her neyse, beni meşgul eden birçok şey vardı. İrlanda'da oldukça gevşek çalışan bir inşaat firmam vardı, hem de fazlasıyla gevşek. Finn Ferguson sık sık Tanrı zamanı yarattığı zaman bolca yaratmış derdi. Planlama izinleri karabasan gibiydi. Ekip oluşturmak Amerika'dan çok farklıydı. Herkes bir anda birçok iş yapıyordu. Arada bir tatlı Hannah'a bakıp iç geçiriyordum. O da gayet olumlu davranıyor ve pratik tavsiyelerde bulunuyordu. Belli ki ustabaşı Van Ferguson'a eğer karısı alışveriş yapmak için Amerika'ya gitmek isterse kız kardeşlerim ona yardımcı olur, doğru dükkanlara götürür demeliydim. Rüya gibiydi. Kadın yalnızca 3 bavulla gelmekle kalmadı. Mark Kovac ailesi inşaat ve taahhüt işlerinin Amerika'da oldukça büyük bir şirket olduğu bilgisini de getirdi. Ondan sonra ustabaşı Fane bana Chester, homurdanan yaşlı adam gibi davranmayı bırakıp efendim demeye başladı. Hala arada sırada beraber bira içeriz. Zletiye de kemik getirir. Bana Rosemore'a yapılıp yapılmayacağı belli olmayan yolla ilgili endişelerini anlatır. Şu büyük firmalardan biri yolu yapmak için sözleşme imzaladığında Fane Ferguson'unki gibi küçük şirketler ellerindeki işlerden de olacaklardı. İnsanlar kocaman buldozerleri ve vinçleri olan şirketlerden etkilenecek, onun işleri de tepe takla olacaktı. Ona yapılması gereken şeyin uzmanlaşmak olduğunu söyledim. Belli ki bir tür inşaat çok iyi yapma konusunda uzmanlaşmak. Danny O'Neill merkezi açıldığında merkezle ilgili parlak bir broşür basılacaktı. Fane de kendine böylece daha çok müşteri bulabilirdi. Şu cilalı Fane'in inşaata daha ciddi bakmaya başladığını görmek beni rahatlatıyordu. Çok mütevazi bir adamsın, biliyor musun Chester? Pardon, efendim, diyordu. Bunu birçok kişi söylüyor. Geçen hafta buraya geldiğinde Bayan Hertin, Peder Cassidy'ye sizin buraya düşmüş bir melek olduğunuzu söylediğini duydum. Hannah'tan hoşlanıyordum ama onun Doktor Dermot'tan hoşlanıyor olması beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Bir keresinde ona hiç aşık olup olmadığını sordum. Olmadım dedi ve 52 yaşında bunun karşısına çıkacağını sandığı bir lüks olmadığını söyledi. Annesinin Doktor Dermot'un iyi bir aday olacağını söylediğini, kendisinin de uzun uzun bunu hayalinde canlandırmaya çalıştığını söyledi ama o bağımsız ve kendi kuralları olan bir adamdı ya da belki biraz bencildi dedim. Yanlış yol Chester. Hannah Harry onu savundu. Kasaba için yorulmak bilmeden çalışmıştı. Kimse onun için bencil diyemezdi. Ben yalnızca bir yabancı olduğumu, gerçekten ne olup bittiğini bilemeyeceğimi söyledim. Ama biliyordum, bencildi. Bunu her gün daha net görüyordum. Otelde ona içki ısmarlamamı kabul ediyor ama asla kendisi ısmarlamıyordu. Hannah'ın erkeklerin çok zor durumda olduğunu düşündüğü için ona et, böbrekli börek ya da kızarmış tavuk pişirdiğini duymuştum. Oysa otelin oldukça iyi bir yemek salonu vardı. Doktor Dermot istese Hannah'ı orada ağırlayabilirdi ama bunu hiç yapmamıştı. Genç Jimmy White'e kesinlikle çok küstahtı. Öylesine ki genç adam bana pılısını pırtısını toplayıp gitmesi gerektiğini söylemişti. Burada ona hayat yoktu. Bu arada benim planlarım yürürlükteydi. İnşaatın ustabaşı Fane artık beni bir ağabey gibi seviyordu ve Don'daki Danny O'Neill merkezini yaptırmak için ülkenin çeşitli yerlerinden insanları işe almıştı. Merkez mantar gibi gözümüzün önünde gün be gün serpiliyordu. İnsanlar bu kadar yakınlarında röntgen ve kalp monitörleri gibi cihazların, tedavi amaçlı bir yüzme havuzunun, kiralamak isteyenler için bir düzine kadar tedavi odasının yapılacağına inanmıyorlardı. Geleceğin tıbbı diyordu gazeteler. Daha şimdiden diş hekimi, pilates sınıfı, yoga sınıfı olacak mı diye soranlar ve haftada iki kez orada hasta görme imkanı olur mu diye arayan uzmanlar vardı. Bütün mesele hastaların sıkıntısını sıkıntı katacak şekilde uzun yolculuklara çıkarmaktansa sağlık hizmetini insanların ayağına götürmekti. Jimmy White'ın da bunun bir parçası olmasını istiyordum ama o merkez daha ortaya çıkmadan önce gitmişti bile. Hannah Hert işlerime ait kalın defterleri çoktan bir muhasebe firmasına devretmişti ama kişisel hesaplarımı hala tutuyordu. Beraber çalıştığımız zamanlardan zevk alıyordum. Fine cuma akşamları saat 6 civarında bir içki içmek için otele geliyor, beni hafta içinde olanlar konusunda bilgilendiriyor, sonra Hannah Hert bize katılıyor, Fine için bazı çekler imzalıyor, sonra da Hannah'la ben yemek yiyorduk. Her buluşmamızdan önce Hannah güzellik salonunda saçını yaptırıyordu. Doktor Dermot'tan söz etmekten hoşlanıyordu. Ben de uysal olduğum için konuşmasına izin veriyordum. Onunla cumartesileri buluşuyordu. Yani sanırım saçlarını onun şerefine yaptırmıştı ama Doktor Dermot'un cumartesi toplantılarını giderek daha çok atlattığını fark ediyordum. Bir hastayla ilgili konsültasyon yapması gerekiyordu. Onsuz yapılamayacak bir golf maçı vardı. Deniz aşırı bir yerden gelen arkadaşlarını ağırlaması gerekiyordu. Arkadaşlarının adı geçmiyor ya da tanıştırılmıyordu. Hannah Doktor Dermot'un kendisini görmekten kaçınıp kaçınmadığını merak etmeye başlamıştı. Hayır canım dedim. Tabii ki kaçmıyor. Bu tam da duymak istediği şeydi. Tabii hala onun defterlerini tutuyorsun değil mi? Evet ama Bu aralar belgeleri masaya bırakıyor. Kendisi orada olmuyor. Çok sıkıntılıydı. Belki meşguldür, acil işleri vardır. Ah Chester, Dermot'u biliyorsun dedi. Hiçbir işi çok acil değildir. Sanırım isimlerimiz beraber anıldığı için korkuyor. Ama bununla gurur duyması gerekmez mi? Hannah dudağını ısırdı, gözleri doldu ve üzgün bir biçimde başını salladı. Gidip o sinir bozucu doktorun omuzlarından tutup ölesiye sarsmak istiyordum. Hannah Hert gibi düzgün bir kadını üzmeye ne hakkı vardı? Onun gibi normal herhangi bir erkeğin yanında olmasından gurur duyacağı, belki de hayatını paylaşacağı bir kadını. Bunu başka bir düşünce izledi. Hannah Hert o küçük sansar için fazla iyiydi. Şahsen benim beraber çok daha fazla zaman geçirmekten mutlu olacağım tipte bir kadındı. Bunu neden daha önce görememiştim acaba? Bana çok fazla sır verdiğini düşünmediğini umuyordum. Yoksa beni olduğum gibi göremeyebilirdi. İşler biraz ilerleyene kadar bunu bilemezdim. Ona ertesi gün Doktor Dermot'un evrakını aldıktan sonra arabayla beraber gezmeyi önerdim. Doktor Dermot orada olmazsa olur tabii dedi Hannah. Doktor orada değildi. Biz de içinde bir çağlayan olan eski şatoyu görmeye gittik. Ertesi hafta bir resim sergisine, bir sonraki hafta Finn Ferguson'un kızının düğününe gittik. Artık Doktor Dermot'tan çok daha az söz ediyor ve adı daha çok benimkiyle anılıyor, benimkine yakıştırılıyor ya da buralarda her ne deniyorsa öyle söyleniyordu. 3 aylık ziyaretim 6 aya çıkmıştı. Ustabaşı Fay'nin bütün çabalarına rağmen inşaat bitmek bilmiyordu. Amerika'daki Covert'sa dönmeyi giderek daha az düşünür olmuştum. Beni burada tutan pek çok şey vardı. Büyük babamızın adını mükemmel bir merkezle o çok sevdiği ve Amerika'da özlemini çektiği halkın yüreğine taht kuracak bir merkezle birleştirme ihtiyacı. Erkek kardeşlerime burada belki de sürekli kalacağımı söyledim. Benim adıma sevinmişlerdi. Bensiz işi yürütebileceklerini, çoktandır İrlanda'da beni bağlayan bir hayatım olduğunu fark ettiklerini söylemişlerdi. Ne kadar derinden bağlandığımın farkında değillerdi. Hannah Hertie'den haberleri yoktu. O kadar çok konuda bana yardımcı oluyordu ki. Danny O'Neill, sağlık merkezinin huzur verici bir şekilde dekore etmesi için bir tasarımcı bulmuştu. Çevre düzenlemesi için Fay'nin damadını işe almıştı. Küçük akşam yemekleri düzenleyip bankacı Sharon Brown ve karısını, avukat Zane Kenny ve karısını ve bebeğe bakacak birini bulduklarında Maggie Kernan ve kocasını davet etmişti. Arada sırada Doktor Dermot'u da çağırıyordu ama onun hep işi oluyordu. Bir süre sonra da çağırmaz oldu. Doktor Dermot bir gün beni yeni merkezle ilgili sıkıştırdı. Hiç değişmemişti. Hala kendinden çok hoşnuttu. Merkezi bir devlet bakanının açacağını duymuştu. Bu düşünce ona gülünç geliyordu. Başka işleri yok muydu? Ona değişik zamanlarda merkezde muayenehane almasını teklif etmiştim. Merkezdeki bütün imkanları bilirse, tahlil ve tetkik gerektiğinde ihtiyacı olan insanları göndermeye başlar diye düşünmüştüm ama beni dinlememişti. Bu düşünceyle dalga bile geçmiş, eksik olmayan, benim zaten kendi muayenehanem var demişti. Ona bu durumda odaları başka doktorlara teklif edeceğimi söylemiştim. O da bana, salaklar ve kaybedenlerden para almaya çalışırken iyi şanslar demişti. Ama tabii ki bunu yapmadım. Danny O'Neill Sağlık Merkezi dünyanın her tarafına dağılmış, yeni bir ülkede yeni hayata başlamak üzere yola çıkarken her birinin sağlığı birbirinden kötü, büyük babam ve bir dolu kardeşinin durumundan farklı olarak buranın halkının düzgün bir tıbbi bakım görmesini garanti edecekti. Ama Doktor Dermot ancak şimdi gerçek bir devlet bakanının gelip merkezi açacağını fark ettiği zaman ilgilenmişti. "Umarım orası para basacağın bir yer olur Chester," dedi her zamanki alaycılığıyla. Onunla tartışmaya değmezdi. Bu işe kendi paramı yatırdığımı, katkıda bulunmak için başkalarını davet ettiğimi ve bir ekip topladığımı anlayacak tipte bir adam değildi. Bu işi kâr amacıyla yapmadığımı anlaması mümkün değildi. "Ah, bu işler nasıl olur bilirsin," dedim omuz silkerek. "Bu ülkeye geldiğimden beri bu anlamsız cümleleri öğrenmiştim. Aslında hiç bilmiyorum. Buralarda olanları öğrenen en son kişi benim," diye cevap verdi doktor. "Bugün bir hastam Bayan Hert ile ilgili düşünceleriniz olduğunu söyledi. Bu da benim için yeni bir haber oldu. Hannah Hert'in hayranıyım. Bu doğru. Hastanız doğru bilgilendirilmiş," dedim kibirli bir şekilde. Uzaktan bir hayranlık olduğu sürece kimsenin bir diyeceği yok. Aslında beni uyarıyor, dikkate almadığı, küçümsediği bir katın üzerinde hak iddia ediyordu. Kanım beynime sıçramıştı ama hayatta bunca yolu öfkemi kontrol edebildiğim için almıştım. Şimdi her şeyi riske edemezdim ama bir rakip olarak bu adama karşı ilkel bir öfke duyduğumu fark ediyordum. Diğer yandan insanların öfkeleri yüzünden çok şey kaybettiğine şahit olmuştum. Kızgınlığımı dizginleyecektim. "Şimdi gitmem gerek, Doktor Dermot," dedim boğuk bir sesle. Kibirli ve müthiş rahatsız edici gülümsemesiyle güldü. "Anlıyorum tabii," dedi kadehini bana doğru kaldırarak. "Gitmen gerek." Öfkeden titreyerek meydandan geçtim. Zloty eşlik etmek ya da beni cesaretlendirmek için hangisi olduğunu bilmiyordum, benimle beraber geliyordu. Daha önce hiçbir erkeğe bu kadar düşmanlık hissetmemiştim, hiçbir zaman. Bu aynı zamanda bir kadına karşı da böyle güçlü duygular beslemediğim anlamına geliyordu. Onun buna uzaktan yakından benzer bir düşüncesi olup olmadığını bilmiyordum. Sakin, nazik ve hanımefendi Hannah belki de beni yalnızca hoş bir tanıdık olarak görüyordu. Ne kadar zavallı bir adamdım ben. Bu kadının beni birazcık olsun sevip sevmediği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Kendimi Hannah'ın yalnız yaşadığı, sarmaşıkla kaplı, şık evine doğru yürürken buldum. Benim yoksul büyük babam, şimdi Danny O'Neill Sağlık Merkezi'nin küçük bir parçası olacak büyüklükteki mezbelelikten birkaç parça eşyasını toplayıp çıkarken, onun büyük babası ve büyük annesi orada yaşamış olmalıydı. Beni gördüğüne şaşırmıştı. Daha önce haber vermesen de hiç uğramamıştım. Beni içeri alarak bir kadeh şarap ikram etti. Beni gördüğü için kızmaktan çok memnun olmuşa benziyordu. İşte bu iyiydi. "Bir şeyi merak ediyorum Anna," diye söze başladım. "Neyi merak ediyorsun?" Başını yana eğmişti. "Böyle işlerde umutsuz vakkayımdır. Ne diyeceğini bilen adamlar vardır. İstenilen sözleri söyleyen adamlar. Ama Hannah zaten böyle adamlara alışık değildi ki. Yani demek istiyorum ki şu zehir saçan doktordan hoşlanıyordu. Dürüst ve doğrudan olmam yeterdi. Benim gibi bir insanla bir gelecek düşleyip düşleyemeyeceğini merak ediyorum. Birdenbire söylemiştim. Senin gibi biriyle mi Chester, yoksa seninle mi? Benimle dalga geçiyordu. Benimle Hannah," dedim. Şık çalışma odasında benden uzağa doğru yürüdü. "Senin için fazlasıyla yaşlıyım," dedi üzgün bir şekilde. "Benden 2 yaş büyüksün," dedim ona. Bana çok tatlı bir şey söyleyen bir bebekmişim gibi gülümsedi. "Ah evet, ama sen doğmadan önce ben buralarda dolaşıp etrafı kolaçan ediyordum. Belki de benim gelip sana katılmamı bekliyordun," dedim umutla. Eğer seni bekliyorduysam Chester, çok uzun süre beklemişim dedi. O anda her şeyin yoluna gireceğini anlamıştım. Doktor Dermot'a duyduğum öfke yatıştı. Neye öfkelenecektim ki? O olmasaydı sokağı geçip Hannah'la açık açık konuşmaya gelmez, geçmişte elimden kaçırdığım muhtemel birçok ilişki gibi elimden kaçıp gitmesine izin verirdim. Gidip Amerika'da mı yaşamamız gerekecek diye sordu. Hayır, ben burada yaşamayı tercih ederim. Merkezin çalışmaya başladığını, Rosemore'a yolun yapılıp yapılmadığını, Azize en kaynağının yıkılıp yıkılmadığını görmek istiyorum. Burası beni büyüledi ve seninle burada yaşamak rüya ötesi bir şey olur. Hannah çok memnun görünüyordu ama umarım gelip ailemle tanışırsın dedim. Benden korkarlar dedi asabi bir şekilde saçını düzelterek. Sana bayılacaklar ve annem çok sevinecek. Belki burada bir kız bulurum diye umuyordu diye itiraf ettim. Ah biraz geçkin bir kız ama dedi. Lütfen Hannah diye söze başladım. Hannah meydana bakan büyük pencerenin perdelerini çekmeye gidiyordu. Perdeleri çekmeden önce Doktor Dermot'un otelden çıktığını gördüm. Durup Hannah'ın evine baktı. Sonra dönüp muayenehanesine doğru gitti. Önünde kısa bir çalışma hayatı vardı. Don'da Dan O'Neill Sağlık Merkezi açıldığında Doktor Dermot'un eski moda hatalarla dolu tıbbi uygulamalarına çok az ihtiyaç duyulacaktı ve son yıllarını yaşayabilir kılabilecek kadını da artık kaybetmişti. İnsanlarını beni fazlasıyla iyi huylu bulduğunu, herkesin iyiliğini düşündüğünü söylediğini biliyorum ama o adam için gerçekten üzgündüm.